Ayrım 34, sayfa 334. Nazi Almanyası'nda çiftçi. Hitler 1933'te iktidara geçtiği sırada Alman çiftçisi birçok ülkelerin çiftçisi gibi çok berbat bir durumdaydı. Frankfurter Zeitung'un bir yazarına göre çiftçinin durumu 1524-1525'te Almanya'yı kasıp kavuran köylü savaşı yıllarında olduğundan daha kötüydü. Tarımsal gelir 1932-33 yıllarında yeni bir düşüş daha kaydetmiş, savaş sonundaki 1924-25 yılı gelirlerinden 1 milyar mark aşağıya düşmüştü. Çiftçilerin 12 milyar mark tutarında borçları vardı ve bu borçlar son 8 yıl içinde birikmişti. Borçlar için çiftlik gelirinin %14'ü faiz olarak ödeniyor. Bu borçlara oldukça ağır bir vergiyle sosyal hizmetler için ödenen paralar ekleniyordu. Hitler başbakan olduğu sıralarda partili arkadaşlarım bir tek noktada hiç tereddüdünüz olmasın. Alman köylüsü için son, en son bir şans daha kalmıştır demiş ve 1933 Ekim'inde de Alman köylüsünün mahvolması Alman halkının mahvolması demektir diye bağırmıştı. Nazi Partisi yıllardan beri çiftçilerin desteğini sağlamaya çalışıyordu. Değişmez parti programının 17. maddesinde köylülere toprak reformu vaat edilmişti. Ortak amaçlar için kullanılmasını sağlamak üzere toprağın karşılık ödenmeden müsaadesi konusunda bir kanun çıkarılacaktır. Çiftlik borçlarından faiz alınması yasaklanacak ve toprak üzerinde spekülasyon yapılması önlenecektir. Programın birçok maddeleri gibi çiftçilere yapılan vaatler de yerine getirilmedi. Yalnız toprak üzerinde spekülasyon yapılması önlendi. 1938'de 5 yıllık Nazi yönetiminden sonra toprak dağılımı batıda hiçbir ülkede görülmemiş derecede düzensizdi. O yıl resmi istatistik yıllığında yayımlanan rakamlar 2,5 milyon küçük çiftlikte toprağın %0,1'den daha azının bulunduğunu gösteriyordu. Nazi diktatörlüğü de Cumhuriyet zamanının sosyalist burjuva hükümetleri gibi Elbe'nin doğusundaki büyük Yunker derebey malikanelerini dağıtmaya cesaret edememişti. Bununla birlikte Nazi rejimi Blut und Boden, kan ve toprak parolasıyla köylülerin Nazi Almanyası'nın tek umudu ve toprağın tuzu olduğu gibi duygulu propagandalarla yeni bir tarım programı uygulamaya başladı. Hitler bu programı yürütmek üzere Walter Darre'yi işin başına getirdi. Darre, Nazi masallarının çoğuna inandığı halde mesleğini de çok iyi bilen nadir parti üyelerindendi. Meslekten yetişme bir tarım uzmanı olan Darre, Prusya ve Almanya Tarım Bakanlıklarında çalışmıştı. Üstleriyle iyi geçinemediği için 1929'da bakanlıktan ayrılarak Rheinland evine çekilmiş Nordik ırkın hayat kaynağı köylü adlı bir kitap yazmıştı. Böyle bir kitap elbette ki Nazilerin dikkatini çekecekti. Nitekim de çekti. Rudolf Hess Darre'yi Hitler'e tanıştırdı. Hitler Darre'yi çok beğendi ve kendisine partiye uygun bir köy programı hazırlama görevini verdi. 1933'te Hugenberg bakanlıktan atıldıktan sonra Darre Besin ve Tarım Bakanı oldu. Eylül'de Almanya'da uygulanacak tarım planını hazırlamıştı. O ay içinde çıkarılan iki kanunla bütün üretim ve pazarlama yapısı yeniden örgütlendi. Bu tedbirlerin amacı çiftçilere daha yüksek fiyatlar sağlamak ve aynı zamanda Alman köylüsünü yeni bir statüye bağlamaktı. Bu yeni statüye göre köylüler derebey çağlarındaki eski durumlarına dönüyorlar, çiftçinin kendisiyle çocukları Ari Alman olmak şartıyla ebediyen topraklarına bağlı kalıyorlardı. 29 Eylül 1933'te çıkartılan Çiftlik Veraset Kanunu bir yandan köylülerin orta çağ durumlarına döndürülmesini öngörürken öte yandan onları modern para çağının kötülüklerinden koruyordu. Bir köylü ailesinin geçimi için yeterli sayılan 125 hektara kadar bütün çiftlikler eski çağlardaki vakıf kanunların veraset hükümlerine bağlı malikaneler sayılıyordu. Çiftlikler satılamaz, bölünemez, borçlar için haciz olunamaz ya da ipotek edilemezdi. Sahipleri öldüğü zaman mahalli geleneğe göre ya en büyük ya en küçük oğula ya da en yakın erkek akrabaya kalırdı. O da kardeşleri büyüyünceye kadar onların geçimini ve eğitimini sağlardı. Yalnız 1800'den bu yana kanı karışmamış olan ari bir Alman böyle bir çiftliğin sahibi olabilirdi. Kanuna göre yalnız böyle bir insanın Bauer ya da herhangi başka bir nedenden ötürü fiilen çiftçiliği bırakır ya da toprağını bölmek, bir borcu ödemek için toprağın bir kısmını da satmaya lüzum yoktu. Tehlikesinden kurtarılmış oluyor. Ama bir yandan da derebeylik çağlarındaki serfler gibi toprağına ayrılmayacak şekilde bağlanıyordu. Köylünün bütün yaşamasını ve çalışmasını Alman Besin Kolu düzenlemişti. 13 Eylül 1933 tarihli kanunla Darre tarafından kurulan bu geniş örgütün her çeşit tarım üretiminde ürünlerin pazarlanma ve işlenmesinde yetkisi vardı. Örgütün başında Alman köylü lideri olarak Darre'nin kendisi bulunuyordu. Örgütün belli başlı iki amacı vardı. Çiftçiye sağlam ve karlı bir fiyat sağlamak, Almanya'yı besin maddeleri bakımından kendine yeter bir duruma getirmek. Bu amaçlar ne dereceye kadar gerçekleştirildi? Daha çok tüccar, sanayici ve işlerin çıkarlarıyla ilgilenen bir devletin ihmal ettiği köylü, başlangıçta büyük bir ilgi görünce milli bir kahraman ve namuslu bir yurttaş olarak göklere çıkarılınca şaşırdı. Darre'nin gelişi güzel tespit ettiği kar hadleriyle fiyatlar yükselince daha da çok sevindi. Nazi yönetiminin ilk iki yılında tarımsal maddelerin toptan satış fiyatları %20 arttı. Sebzenin, çiftlik ürünlerinin ve etin fiyatı biraz daha fazla artmıştı. Ama köylünün satın aldığı malların, özellikle makine ve suni gübrenin fiyatlarında görülen hemen hemen aynı orantıdaki artış, yeni fiyatların getirdiği karı alıp götürdü. Yukarıda gördüğümüz gibi savaş hazırlığına başlamış olan Nazi liderinin üzerinde durdukları besinde, kendine yeterlik amacı ise hiçbir zaman gerçekleşmedi ve Alman toprağının üzerinde yaşayan nüfus oranının niteliği ve niceliği düşünülecek olursa hiçbir zaman da gerçekleşemezdi. Nazilerin ünlü üretim savaşı yoluyla giriştikleri bütün çabalara rağmen ülke ancak %83 oranında bir kendi kendine yeterliğe erişebildi ve ancak başka ülkeleri ele geçirdikten sonra İkinci Dünya Savaşı'nda kendine yetecek besin maddelerini sağlayabildi. Nazi Almanya'sında ekonomi. Hitler'in ilk yıllarındaki başarısının nedenini ona birçok kansız kazançlar sağlayan dış politika zaferlerinde olduğu kadar parti çevrelerinde ve dış ülkelerdeki bazı ekonomistler arasında bile bir mucize olarak göklere çıkarılan ekonomik kalkınma başarısında aramak gerekir. Bu başarılar birçok kimseler için gerçekten de mucize sayılabilirdi. 1920 ve 30 yıllarının korkunç bir heyulası olan işsizlik, yukarıda gördüğümüz gibi 1932'de 6 milyondan 4 yıl sonra 1 milyonun altına düşmüştü. Milli gelir 1932 ile 1937 yılları arasında %102 artarak iki misline çıkmıştı. Dışarıdan bakan bir gözlemci için 1935 yıllarında Almanya sanki bir arı kovanıydı. Sanayide çarklar durmadan dönüyor, herkes arı gibi çalışıyordu. Büyük bir kısmı Doktor Schacht tarafından, Hitler ekonomik konulardan çok sıkılırdı ve bu konuları hemen hemen hiç anlamazdı. Tespit edilen Nazi ekonomi politikasının ilk yıllardaki başlıca amacı devlet teşebbüslerini geniş çapta artırmak ve özel teşebbüsleri teşvik etmek, böylece işsizlere yeniden iş bulmaktı. Bunu gerçekleştirmek için hükümet özel işsizlik bonoları karşılığında kredi veriyor, yatırımlarını genişleten ve işçi sayısını artıran firmalara vergi bakımından bol yardımda bulunuyordu. Ama Alman kalkınmasının gerçek temeli Almanya'nın yeniden silahlanmasına dayanıyordu. Nazi rejimi 1934'ten sonra tüccar ve iş adamlarıyla işçilerin, bu arada generallerin de enerjilerini bu amaca yöneltmişti. Alman ekonomisinin tümü Nazi dilinde Wehrwirtschaft ya da savaş ekonomisi diye geçiyordu. Bu ekonomi yalnız savaş zamanında değil, savaşa hazırlık sırasında da işleyecek şekilde düzenlenmişti. General Ludendorff 1935 yılında yayımlanan Der Totale Krieg, Topyekün Savaş adlı kitabında bir ulusun topyekün savaşa hazırlanması için ekonomisinin de topyekünlük, totaliterlik ilkesine göre seferber edilmesi gerektiğini söylemişti. Gerçi bu fikir Almanlar için yeni değildi. Çünkü Prusya'da da yukarıda gördüğümüz gibi 18. ve 19. yüzyıllarda hükümet gelirinin 7'de 5 kadarı orduya harcanıyor ve ulus ekonomisinin tümüne her zaman için her şeyden önce halkın refahına değil askeri politikanın izlenmesine yarayan bir amaç gözüyle bakılıyordu. Wehrwirtschaft'ın 20. yüzyılın ortalarına doğru uygulanması Nazi rejimine kısmet oldu. Bu durumun sonuçlarını askeri ekonomi personel şefi Tuğgeneral Georg Thomas çok güzel belirtmiştir. İki Dünya Savaşı arasında Almanya'nın yapmak zorunda kaldığı gibi barış zamanında dahi bütün ekonomik güçlerini bile bile ve sistemli bir şekilde savaş ihtiyaçlarına yöneltmiş pek az ülke görülmüştür. Elbette ki Almanya bu kadar büyük bir savaşa hazırlanmak zorunda değildi. Buna Hitler bile bile karar vermişti. Hitler 21 Mayıs 1935 tarihli gizli savunma kanunuyla Doktor Schacht'ı savaş ekonomisinin olağanüstü yetkiye sahip genel müdürü tayin etmiş, hemen barış zamanında işine başlamasını emretmiş ve kendisine savaş için yapılacak ekonomik hazırlıkları yönetme yetkisi vermişti. Bir eşi daha bulunmayan Doktor Schacht, Alman ekonomisini savaşa göre hazırlamaya başlamak için 1935 yılının ilkbaharını beklememiş, 30 Eylül 1934'te Ekonomi Bakanı olmasının üzerinden 2 ay geçmeden Führer'ine bir rapor sunmuştu. Raporun başlığı şuydu: 30 Eylül 1934 tarihinde savaş ekonomisi seferberliğinin iş durumu hakkında rapor. Doktor Schacht bu raporunda bakanlığının savaş için yapılacak ekonomik hazırlığına başladığını övünerek belirtiyordu. 3 Mayıs 1935'te savaş ekonomisinin başına olağanüstü yetkiyle getirilmeden 4 hafta önce Doktor Schacht Hitler'e özel bir muhtıra vermişti. Muhtıra şöyle başlıyordu: silahlanma programının sürat ve sayı bakımından gerçekleşmesi Alman politikasının sorunudur. Bundan ötürü her şey bu amaca bağlı olmalıdır. Schacht aynı zamanda silahlanma 16 Mart 1935 tarihine kadar gizli tutulacağına göre Hitler 36 tümenlik bir ordunun seferberliğini bu tarihte ilan etti. İlk aşamaları finanse etmek için basım evini kullanmaktan başka çare olmadığını Hitler'e anlatmıştı. Devlet düşmanlarından ele geçirilen paralarla, çoğu Yahudilerden alınmıştı, yabancı bloke hesaplardan alınan paraların Hitler'in silahlanmasına yardım ettiğini sevinçle belirtmişti. Böylelikle diye övünmüştü: silahlanmamız için gereken para kısmen siyasi düşmanlarımızın açtığı kredilerden ödenmiş olmaktadır. Schacht, Nürnberg'de duruşmalar sırasında Nazilerin saldırgan bir savaş için hazırladıkları komploya katıldığını büyük bir hararetle inkar etti. Hatta bunun tam tersini yaptığını bile söyledi. Ama Hitler'in 1939'da başlattığı savaşın ekonomik hazırlığından Schacht kadar sorumlu başka hiçbir kimse yoktur. Bu gerçeği ordu da doğrular. Ordu dergisi Militär Wochenblatt 22 Ocak 1937 tarihli sayısında Schacht'ın 60. doğum günü dolayısıyla yazdığı bir yazıda Schacht'ı Wehrmacht'ın kalkınmasını ekonomik olarak mümkün kılan adam diye göklere çıkarmıştır. Ayrıca şunları da eklemiştir: savunma kuvvetleri bütün mali güçlüklere rağmen 100 bin kişilik bir ordunun bugünkü gücüne varmasını Schacht'ın zekasına ve yeteneğine borçludur. Schacht'ın mali alanında dillere destan sihirbazlığı Nazi Almanyası'nın savaş hazırlığına para yetiştirmiş olmasından ileri gelir. Banknot basımı bu iş için kullanıldığı birçok araçlardan yalnızca biriydi. Para üzerinde görülmemiş dalaveralar çeviriyordu. Bir ara yabancı ekonomistler markın ayrı ayrı 237 değeri bulunduğunu tespit etmişlerdi. Schacht birçok ülkelerle Almanya için çok karlı takas anlaşmaları yaptı ve bir ülkeye ne kadar borçlu olunursa o ülkeye o kadar çok iş yapılabileceğini eski ekonomistler büyük başarıyla gösterdi. Likit, seyyal sermayesi çok az olan ve hemen hemen hiçbir mali ihtiyatı bulunmayan bir ülkede kredi yaratmak yalnızca bir dahinin ya da bazılarının dediği gibi usta bir dalaveracının yapabileceği bir işti. Örneğin MEFO bonolarının ihdası bunlardan biridir. Bu bonolar yalnızca Reichsbank tarafından çıkarılmış, devlet tarafından garanti edilen ve silah imalatındaki ödemelerde kullanılan bonolardı. Bütün Alman bankaları bu bonoları kabul ediyor ve sonunda götürüp Reichsbank'a kırdırıyorlardı. Bu bonolar ne Milli Banka'nın yayımlanan bilançolarında ne de devlet bütçesinde görünmedikleri için Almanya'nın silahlanması da böylelikle gizlice başarılmış oluyordu. 1935 ile 1938 yılları arasında bu bonolar yalnızca silahlanmayı finanse etmek üzere kullanıldı ve tutarı 20 milyar marka yükseldi. Bütün bu dalaveralardan bıkan Maliye Bakanı Kont Schwerin von Krosigk bir ara yapılan işleri Hitler'e anlatırken bunun para basmaktan farkı olmadığını söylemiştir. Ekonomik işlerin Hitler kadar cahili olduğu halde Almanya'nın ekonomi diktatörlüğüne Schacht'ın yerine getirilen Göring'in demir pençesi altında 4 yıllık plan 1936 yılı Eylül'ünde uygulanmaya başlayınca Almanya artık topyekun savaş ekonomisine iyice girmiş oldu. Planın amacı Almanya'yı 4 yıl içinde kendine yeter kılmaktı. Böylece savaş sırasında Almanya'ya uygulanabilecek bir abluka ülkeyi mahvedemeyecekti. İthalat en az haddi indirildi. Fiyatlar ve gündelikler üzerine şiddetli kontroller konuldu. Temettü payları %6 olarak tespit edildi. Fabrikalar Almanya'nın kendi hammadde kaynaklarından yararlanarak sentetik kauçuk, dokuma, yakıt ve başka mamuller yapmaya başladılar. Almanya'da çıkan düşük kaliteli demir cevherlerinden çelik yapmak üzere Hermann Göring tesisleri adında dev bir fabrika kuruldu. Kısacası Alman ekonomisi savaş için seferber edilmişti. İş adamlarının karları artmıştı ama bu savaş makinesinin artık yalnız birer dişlisi olmuşlardı onlarda. Çalışmaları birçok sınırlamalara bağlandı. Birçok formülerler doldurmak zorunda bırakıldılar. 1937 yılında Schacht'ın yerine Ekonomi Bakanı ve 1930'da da Reichsbank Başkanı olan Dr. Funk, bir Alman sanayicisinin yarıdan çok muhabiratı resmidir ve Almanya'nın ihracat ticaretinde her gün ayrı ayrı 40 bin muamele yapılmaktadır. Bir tek muamele için 40 ayrı formüler doldurmak zorunluluğu vardır diye üzülerek itiraf etmek zorunda kalmıştı. Kırtasiye dağları altında boğulan hangi maddeleri üreteceğini, ne kadar üreteceğini, fiyatının ne olacağını devletin verdiği direktife göre tespit eden ve gittikçe artan vergi yükü altında ezilen, ayrıca parti tarafından özel yardım bahanesiyle boyuna sağlanan iş adamları Hitler'in iktidarını sevinçle karşılamışlardı ve rejimin örgütlenmiş işçi hareketini ortadan kaldıracağını ve özel teşebbüsü serbest bırakacağını ummuşlardı. Ama hayal kırıklığına uğramışlardı. Partiye ilk ve en büyük yardımı yapmış olan Fritz Thyssen da hayal kırıklığına uğrayanlardan biriydi. Savaş patladığı sırada Almanya'dan kaçan Thyssen, Nazi rejiminin Alman sanayini mahvettiğini söylemiştir. Yabancı ülkelerde her rastladığına şu sözleri söylerdi. Ne kadar aptalmışım, dummkopf. Oysa bütün iş adamları başlangıçta Nazi rejiminin aradıkları rejim olduğunu sanmışlar, böylece kendilerini aldatmışlardı. Gerçi tröstlerin millileştirileceğini, toptancı ticaret kârının paylaşılacağını, büyük genel mağazaların komünleştirileceğini ve küçük esnafa ufak bir kirayla verileceğini, madde 16, toprak reformu yapılacağını ve rehin üzerinde yürütülen faizin kaldırılacağını söyleyen Değişmez Parti programı başlangıçta onları bir hayli korkutmuştu ama sanayide ve para piyasasında çalışanlar Hitler'in parti programındaki ekonomik vaatlerin birini bile uygulamaya en ufak bir niyeti olmadığını, bu solcu vaatlerin yalnızca oy almak için ortaya atıldığını az sonra öğrendiler. 1933 yılının ilk aylarında birkaç coşkun partili tüccar birliklerini denetlemeye, istediği gibi korporatif bir devlet kurmaya kalkışınca Hitler onları hemen kapı dışarı etti ve yerlerine tutucu iş adamlarını getirdi. Hitler'in ekonomik sorunlarda ilk akıl hocası olan ve faiz esirliğinin kalkmasını isteyen kaçık Gottfried Feder'e Ekonomi Bakanlığı'nda sekreter yardımcılığı gibi bir iş verilmişti. Bütün ömrünü faizcilikle geçirmiş olan ve büyük sigortacılardan sayılan amiri Dr. Carl Schmitt kendisine hiçbir iş vermedi. Schacht da bakan olduğu sırada Feder'i işten attı. Partiyi en çok desteklemiş olan ve Başbakan Hitler'den büyük şeyler bekleyen küçük esnaf, küçük iş adamları az sonra kendilerini tasfiye edilecekler arasında bulunca şaşırdılar. Birçokları ister istemez yeniden gündelikçi durumuna düştüler. Ekim 1937'de çıkarılan bir kanunla 40 bin dolardan az sermaye ile yeni bir şirket kurulması yasaklandı. Bütün küçük ticaret firmalarının beşte biri hemen ortadan silindi. Öte yandan Cumhuriyet'in de desteklediği büyük kartelleri Naziler daha da güçlendirdiler. 15 Haziran 1933 tarihli kanunla kartel kurmak mecburi oldu. Yeni mecburi karteller kurmak ya da mevcut kartellerden birine katılmayı şirketlere emretmek konusunda Ekonomi Bakanlığı'na yetki verildi. Cumhuriyet devrinde çok sayıda örgütlenmiş iş ve ticaret birlikleri sistemi Naziler zamanında bozulmadı. Yalnız 27 Şubat 1934 tarihli kanunla önderlik ilkesine göre yeniden örgütlendiler ve devletin denetimine girdiler. Bütün ticarethaneler üye olmaya mecbur tutuldular. Akıl almayacak kadar karışık olan bu sistemin en tepesinde Alman Ekonomisi Odası vardı. Liderini devlet tayin etmişti. Bu lider 7 milli ekonomi grubunu, 23 ekonomi odasını, 100 sanayi ve ticaret odasını ve 70 el sanatları odasını denetimi altında bulunduruyordu. Bütün bu karma karışık örgütlerin Ekonomi Bakanlığı'na ve 4 yıllık plan kurumuna bağlı bir sürü bürolar ve şubelerin binlerce özel kararname ve kanunların arasında en zeki bir iş adamı bile çoklukla kendisini şaşırıyor, firmasını yaşatabilmek için özel avukatlar tutmak zorunda kalıyordu. Siparişler üzerinde karar verecek sorumlu memurları bulmak, hükümetin ve ticaret birliklerinin koyduğu sonsuz yönetmelikleri ve kararnameleri atlatabilmek için bir tüccarın verdiği paralar savaş başlangıcına doğru astronomik rakamlara yükselmişti. Bu zorluklara rağmen iş adamları iyi para kazanıyorlardı. Silahlanmadan en çok kazanan ağır sanayicilerin kârı refah yılı olan 1926'da %2 iken barış döneminin son yılı olan 1938'de %6,5'a yükselmişti. Temettüleri %6 olarak sınırlandıran kanun bile şirketleri fazla etkilemedi. Tam tersi oldu. Kuramsal olarak bu sınırın yukarısında kalan miktarlarla hükümet bonoları alınacaktı. Bunlara el konulması söz konusu değildi. Ama firmaların çoğu dağıtılmayan temettüleri yine kendi işlerine yatırdılar. Böylece dağıtılmayan kar 1932'de 175 milyon mark iken 1938 yılında 5 milyar marka yükseldi. Oysa aynı 1938 yılında bankalardaki tasarruf miktarı yalnızca 2 milyar marktı. Yani dağıtılmayan temettü tutarının yarısından azdı. Temettü şeklinde dağıtılan karlar ise yalnızca 1 milyar 200 milyon mark tutuyordu. Böylece iş adamları iyi karlar sağladıkları gibi işçilerin Hitler rejiminde hizaya gelmelerinden çok memnundular. Gündeliklerin artırılması istenmiyordu artık. Hayat pahalılığı %25 arttığı halde gündelikler biraz düşmüştü bile. Sonra epeyce pahalıya mal olan grevler de ortadan kalkmıştı. Nazi Almanya'sında grev verboten, yasak idi.